Ayrım 27.
Firmanın değişken faktör için talep eğrisi, MDV eğrisinin eğimi menfi olan kesitidir. Girdi talep eğrisinin girdi arz eğrisiyle kesiştiği noktada firmanın kullanacağı girdi miktarı belirlenir. Firma TRŞ'de girdi satın alıyor olsaydı, girdi arz eğrisi elastikiyeti sonsuz olan OM1 eşittir MM1 eğrisi olacaktı. Uzun dönem dengesinde OM1 eşittir MM1 eğrisi, ODV eğrisinin maksimum olduğu noktada buna teğet olacaktı. Firma değişken girdinin MM'yi MDV'ye eşit olduğu noktada karını maksimumlaştıracak, ON1 miktarında girdi kullanacak, bu girdiye birim başına N1, M1 gibi bir fiyat ödeyecekti. Bu fiyat girdinin ODV'sine ve MDV'sine eşit olacaktı. Oysa firma tekelden alıcıysa, karşılaştığı ortalama ve marjinal maliyet eğrileri, eğimi pozitif olan OM2 ve MM2 eğrileridir. Bundan ötürü uzun dönem dengesinde ortalama maliyet eğrisi, ortalama değer verimi eğrisine, bu sonuncu eğrinin maksimum olduğu noktanın solunda bir noktada R'de teğet olacaktır. Firmanın karını maksimumlaştırdığı nokta tabii girdinin marjinal maliyetinin MDV'sine eşit olduğu B2'dir. Firma ON2 miktarında girdi kullanacak, birim başına N2R ödeyecektir. Firma girdiye ODV ödese de, ODV MDV'sinden daha küçük olduğu için girdi sömürüsü ortaya çıkar. Sömürü B2R yani MDV ile ödenen ODV arasındaki fark kadardır. J. Robinson'a göre, tekelden alıcı, TRŞ'ye oranla daha az girdi kullanımı ve girdiye birim başına daha düşük ödeme yapılmasıyla sonuçlanır. Burada işçiler söz konusuysa, ücrete devlet müdahalesi ve sendikalaşma sömürüyü önleyecek, TRŞ'yi yaratacak politika araçları olarak sahneye çıkar. Çünkü devletin veya toplu sözleşmelerin saptadığı ücret, tekelden alıcı firma için pozitif eğimli OM2 ve MM2 eğrilerinin yerine OM1 eşittir MM1 eğrisini ikame eder. Firma ücret haddini etkilemeden kullandığı işçi sayısını arttırabilir. Böylece liberal öğretide tekelci kuruluşlar oldukları için yerilen sendikalar ya da piyasa düzenini bozduğu için reddedilen devletin ücrete müdahalesi, J. Robinson'da ideal TRŞ'yi yaratan etkenlere dönüşür. D. Firma dengesinden grup dengesine geçiş. Chamberlain, Sweezy, Stackelberg. Kurno, maliyetsiz türdeş bir mal üreten iki firma, yani duopolde kar maksimumlaşmasını, her firmanın, rakibinin davranışını kendisininkinden bağımsız varsaydığını kabul ederek incelemişti. Duopol ve onun uzantısı küçük grup veya oligopol için çözüm, rakiplerin davranışı konusunda yapılacak varsayımlara bağlıdır. Kurno'nunki yapılabilecek varsayımlardan sadece biri, herhalde gerçekleşmesi en şüpheli olanıdır. Chamberlain grup dengesini, bütün firmaların maliyet ve talep fonksiyonlarının aynı olduğu varsayımı altında inceledi. Böylece bütün grubu, bütün firmaları temsil eden tek bir firma ile tarif edebildi. Küçük ve büyük grup arasındaki farkı, herhangi bir firma malın fiyatını, kalitesini veya satış masraflarını değiştirdiği zaman, rakiplerinin buna tepkisinde buldu. Bu tepkiyi de firmanın satış veya talep eğrisinin elastikiyeti ve kaymalarıyla açıkladı. Temsili firmanın talep eğrisi, satış miktarının sadece kendi fiyatının mı, yoksa aynı zamanda rakiplerinin fiyatının da mı fonksiyonu olduğuna bağlıdır. Eğer grup büyükse, bir firmanın fiyatta yaptığı değişikliğin rakiplere etkisi önemsizdir. Bu bakımdan durum tam rekabete benzer. Fakat talep eğrisinin eğimi menfi olduğu için de tekele benzer. Chamberlain bu durumu açıklamak için tekelli rekabet terimini kullanır. Temsili firmanın talep eğrisi, şekil 4'teki DD eğrisi gibidir. Eğri diğer firmalar fiyat değişikliğine hiçbir tepki göstermiyorsa, temsili firmanın her fiyatta satmayı düşündüğü miktarı gösterir. Tepki göstermemelerinin nedeni de firmaların çok sayıda olmasıdır. Bu halde birinin yapacağı fiyat indirimi, kendi satışını diğer firmalarınınkini azaltarak yükseltir. Fakat her birinden kendisine çektiği miktar, diğer firmaların fiyat politikalarında bir değişikliğe yol açmayacak kadar küçüktür. Diğer bir deyişle, Chamberlain'in büyük grup modelinde her firma kendi talep eğrisini, diğerleri kendi fiyat politikasını izlemeyecek varsayımı altında tahmin eder. Bu tahmine göre karını maksimumlaştırmaya çalışır. Büyük grupta tekelli rekabet, firmalar kısa dönemde normal üstü kar elde etseler de, Chamberlain giriş serbestliğinin uzun dönemde bu karı gidereceğini belirtir. Böylece her firmanın talep eğrisi ortalama hasılat eğrisi, ortalama maliyet eğrisine teğet olur. Fiyat normal karı içeren uzun dönem ortalama maliyete eşitlenir. Bu modelde grup dengesi firmaların ancak normal karla çalışmasıyla sağlanır. Normal üstü karların giderilmesi de yeni firmalar girdikçe firma talep eğrisinin değişmesi yoluyla olur. Ne var ki normal üstü karlar giderilse dahi tekelli rekabette firma ölçeği optimal değildir. Eğimi menfi talep eğrisi, ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu noktanın solunda, ortalama maliyetin azaldığı kesitte, bu eğriye teğet olduğu için firma ölçeği optimalden küçüktür. Fiyat ortalama maliyete eşit olsa da marjinal maliyete eşit değildir. Marjinal maliyet eğrisi bu kesitte ortalama maliyet eğrisinin altında olduğu için F eşittir OM demek firmanın TRŞ'deki firmaya oranla daha yüksek maliyetle daha küçük bir miktar üretmesi demektir. Eğer grup küçükse rakip firmaların kendi fiyat politikasını izlemeyeceğini temsili firmanın varsayması artık mümkün değildir. Şekil 4'teki DD eğrisi rakipleri daima kendisiyle aynı fiyatı izlerse temsili firmanın her fiyatta satmayı tahmin ettiği miktarı gösterir. Açıktır ki küçük DD eğrisine oranla büyük DD eğrisinin eğimi daha dik, her noktada elastikiyeti daha düşüktür. Eğer piyasada tek firma varsa küçük DD ve DD aynı eğri olacaktı. Firma sayısı birden çok fakat grup küçükse, DD eğrisi rakip firmaların daima kendisiyle aynı fiyatı izlediğinde temsili firmanın fiili piyasa payını gösterir. Sweezy oligopolde firmanın talep eğrisini DD eğrisi değil de küçük D, büyük P, büyük D gibi dirsekli talep eğrisiyle tanımlar. Oligopol fiyatlarının sertliğini bununla açıklar. Bir oligopol fiyatı OP'nin üstüne rakipleri kendisini izlemeksizin çıkarabiliyorsa, fakat OP'den yüksek fiyatta satış eğrisi küçük D büyük P gibi çok yatık bir eğri ise, fiyat artışının kendisine piyasada daha büyük pay sağlaması mümkün değildir. Fiyatı OP'nin altına indirdiğinde rakipleri hemen kendisini izliyorsa, fiyatı indirmenin de firmaya piyasada daha büyük pay sağlaması mümkün olmaz. Çünkü OP'nin altındaki fiyatlarda talep kendisi için elastiksizdir. Sweezy buna dayanarak oligopol firma bir kere fiyatı OP'de saptadığında ne kendisinin ne de rakiplerinin fiyatı bunun altına indirmek veya üstüne çıkarmak eğiliminde olacağını, fiyatın sert olacağını söyler. TRŞ'deki fiyat esnekliği yerini böylece oligopolde fiyat sertliğine bırakır. Von Stackelberg yine kar maksimumlaşmasını akılcılık gereği sayan fakat rakiplerin davranışlarıyla ilgili farklı varsayımlar yapan bir model kurmuştur. Bu modelde rakipler arasında çıkar çatışması çok daha açık, belirli koşullarda dengesizlik mümkün, hatta olağan, rekabet ise yıkıcıdır. Buna göre duopolde satıcının her biri ya öncü ya da izleyici olmak seçeneğiyle karşı karşıyadır. Satıcılar aralarındaki karşılıklı bağlılığın farkındadır. Her birinin kârı her ikisinin toplam üretiminin fonksiyonudur. öncü rakibinin izleyici olduğunu, izleyici de öncünün kararlarının veri olduğunu kabul ederek kârı maksimumlaştırmaya çalışır. Eğer öncü olmak isteyen firma öncülük rolüne, izleyici olmak isteyen de izleyici rolüne geçebilirse bir denge çözümü olabilir. Fakat her ikisi birden kârın maksimumlaşması için öncü veya izleyici rolünde olmak isterse denge olanaksızdır. Ta ki biri veya diğeri davranışını değiştirip öncü veya izleyici olmayı kabul etsin. Von Stackelberg, duopolde dengesizliği dengeye oranla daha olağan kabul ettiği için aradaki çatışma ya biri diğerinin öncülüğünü kabul edinceye kadar sürecek ya da anlaşmaya gidilecek demektir. Oligopolde ise karşılıklı bağlılığın dengeye imkan vermeyeceğini söyler. Küçük grup gerçekte giriş serbestliğinin bulunmadığını gösterir. Giriş serbestliğinin daha önce belirtilen etkenlerle sınırlanması, uzun dönemde dahi normal üstü kârların devam edeceğini, dengenin herhangi bir kâr düzeniyle bağdaşabileceğini ortaya koyar. Bu noktayı küçük grup dengesi üzerinde duranların hepsi oy birliğiyle kabul eder. E. Firma dengesi ve genel denge, Triffin. Grup dengesi teorisi firmalar arasında karşılıklı bağlılığı açıklar. Çok sayıda firmasıyla TRŞ ile tek firmanın bulunduğu tekel arasında bir aşamayı oluşturur. Triffin, A. Marshall ve genellikle Anglo-Sakson geleneğinin kısmi denge analiziyle Walras ve kıta Avrupası'nın genel denge analizi arasındaki uçurumun bu teoriyle kapatılabileceğini belirtir. Tekelli rekabetin bu iki teorik düşünce okulu arasındaki uçurumu kapamaya başladığını mutlu bir şaşkınlıkla görebilmekteyiz. Sayfa 3. Benzer olmakla beraber farklılaştırılmış mallar satan firmaların satış eğrileri arasında karşılıklı bağlılık bulunduğu gibi birbiriyle rakip olan girdileri veya aynı üretim girdilerini kullanan firmaların maliyet eğrileri arasında da karşılıklı bağlılık vardır. Triffin, firmalar arasındaki bu karşılıklı bağlılığın derecesini çapraz elastikiyetle açıklar. Bir malın çapraz talep elastikiyeti, malın kendi fiyatı veriyken diğer bir malın fiyatındaki nispi değişme ile birinci maldan talep edilen miktardaki nispi değişme arasındaki ilişkiyi gösterir. Chamberlain'in büyük ve küçük grup ayrımında kullandığı bu kıstası Triffin genişletmektedir. Önce dayandığı belirli varsayımlardan kurtaracağız. Sonra da kullanışını saf rekabetten saf tekele kadar firmalar arasındaki karşılıklı bağlılığın her sınıfını kapsayacak ölçüde genişleteceğiz. Sayfa 101. İ malının fiyatı PI veriyken J malının fiyatı PJ değiştiğinde İ malından talep edilen miktar QI'deki değişme PJ'ye nazaran QE'nin çapraz elastikiyetiyle gösterilebilir. Eğer E ve J malları farklı firmalar tarafından üretiliyorsa, bunların satış eğrileri arasındaki karşılıklı bağlılık kısmi türeve dayanan yukarıdaki ilişki ile gösterilebilir. Bu ilişki aynı zamanda girdi kullanımı itibariyle maliyet fonksiyonları arasındaki karşılıklı ilişkiyi de gösterir. Triffin çapraz elastikiyete dayanarak saf rekabetten saf tekele kadar olan almaşıkları şöyle ayırır. Bu katsayının değeri sıfıra yaklaşıyorsa E firması J firmasının fiyat değişmelerinden bağımsızdır. Bu bağımsızlık diğer her firma bakımından da söz konusuysa bu saf tekel piyasasıdır. Bunun tam aksi katsayının sonsuza yakın değer almasıdır. Eğer J malının fiyatında küçük bir düşüş, PI veriyken İ'nin satışını sıfıra düşürüyorsa, tüketiciler açısından firmalar aynı malı satıyor demektir. Bu tür ilişkiyi firma sayısından bağımsız olarak Triffin türdeş rekabet diye niteler. Saf tekelle türdeş rekabet arasındaki durumları da heterojen rekabet karmaşımı olarak sınıflandırır. PJ veriyken PI'nin değişmesi, diğerinin satış hacmini yani QJ'yi etkilese de sıfıra indirmiyorsa bu malların farklılaştırıldığı hallerde tüketicilerin talep ettikleri miktarı sadece fiyata bağlı olarak değiştirmediğini gösterir. Chamberlain'in tekelli ve J. Robinson'un eksik rekabeti bu sınıfa girer. Triffin ancak TRŞ altında bir anlamı olan sanayi kavramını ve tekelli rekabette buna tekabül eden grup kavramını reddeder. Nedeni mal farklılaşmasının hangi firmaların hangi firmalarla rekabet ettiğini söylemeyi imkansızlaştırması, her firmanın ekonomideki bütün diğer firmalarla rekabet eder hale gelmesidir. Ne var ki rekabet derecesi farklıdır. Gerçekte Ford ile Rogers Peet arasındaki rekabet, Ford ile Rolls-Royce arasındaki rekabetten daha şiddetli olabilir. Teorik mesele mallar arasındaki bu genel rekabet meselesidir. Sayfa 88. F. ERŞ altında çatışma oyun teorisi. Von Neumann, O. Morgenstern. Gelenekçi iktisat teorisi, tabii uyum veya iktisadi uyum gibi gerçekle ilgisi olmayan bir temele dayanıyordu. Bununla beraber Ricardo ve gelenekçi iktisada karşı çıkan Marx, toplumdaki çatışmayı gözlemiş, bunun teorisini kurmuştu. Fakat TRŞ varsayımının gerçekle ilişkisi olmadığı 1930'larda ortaya konulunca, tabii veya iktisadi uyum imgesi de gerçek dışı düştü. Von Neumann ve O. Morgenstern'in oyun teorisi aşağıda inceleyeceğimiz durumda, birinin elde ettiği kazancın ancak diğerinin kaybıyla mümkün olması anlamındaki çatışmayı açıkça göstermektedir. Kurnow, Chamberlain, von Stagelberg gibi küçük grup sorununa çözüm arayanlar, çatışan rakiplerin stratejisi konusunda farklı varsayımlar yapmıştır. Rakiplerin miktar ve fiyatta bir değişiklik yapmayacağı veya birinin fiyat değiştirmesinin diğerleri tarafından hemen izleneceği tahminleri, satıcıya açık olan seçeneklerden sadece biridir. Oyun teorisi buna karşılık rakiplerin davranışlarıyla ilgili çok değişik varsayımlar altında denge çözümü verir. Ayrıca oyuna katılanların stratejisi oyun teorisinde istikrarlı bir denge çözümü vermeyebilir. Von Stagelberg'de olduğu gibi içsel istikrarsızlığa yol açabilir. Nihayet Kurnow, Chamberlain, J. Robinson ve von Stagelberg denge çözümünü kar maksimumlaşması ilkesi çerçevesinde aramıştır. Oysa oyun teorisi oligopol piyasasında akılcılığın mutlaka karı maksimumlaştırmayı gerektirmediğini gösterir. Akılcılık maksimum kazançla bağdaşabilir. Maksimum kazanç da satış hasılatının bir yüzdesi veya piyasada belirli bir pay veya yatırılan sermayeye belirli bir getiri ve benzerinden ibarettir. Yani oligopol piyasalarında gelenekçi teorinin kar maksimumlaşması ilkesini akılcılığın kaçınılmaz sonucu sayan kuralı da şüphelidir. Aşağıda duopolde denge, firmalar arası çatışmayı açıkça ortaya koyan iki kişilik sıfır toplamlı oyun çerçevesinde incelenecektir. Bu oyunda her oyuncu kendi kazancını, payoff, maksimumlaştırmaya çalışır. Fakat sonuç sadece kendi seçimi değil, aynı zamanda rakibin seçimine bağlıdır. Rakibin seçimi ise birinci oyuncunun ne yapacağı konusundaki tahmine bağlıdır. Oyuncuların çıkarları çatışmaktadır. Oyun sıfır toplamlıdır. Çünkü birinin kazandığını diğeri kaybeder. Oyun sadece belirli bir büyüklüğün iki rakip arasında yeniden bölüşümünü sağlar. Oyun teorisine göre duopolün temel sorunu rakiplerden her birinin kazancının her ikisinin beraberce ne yaptığına bağlı olmasıdır. Örneğin piyasa paylarının toplamı %100 olan iki oyuncu firma kabul edelim. A'nın piyasa payını arttırmak için 3 farklı stratejisi olsun. Birincisi fiyatı düşürmek, ikincisi malın kalitesini düzeltmek, üçüncüsü de reklam yapmak olsun. Aynı strateji seçenekleri rakibi B'ye de açık olsun. A'nın kazancı, burada piyasa payı, kendisinin ve rakibi B'nin stratejisine bağlıdır. A ve B'nin her mümkün strateji birleşimi aşağıdaki tabloda görülen bir kazanç matrisinde özetlenebilir. Eğer A strateji 1'i seçer ve B'nin de strateji 1'i seçeceğini tahmin ederse, bu birleşim kendisine piyasada %25 pay sağlar. Piyasanın geri kalan payı, tabloda görülmeyen %75'i B'ye ait olur. Veya A strateji 3'ü kullandığında B'nin strateji 2'yi kullanacağını tahmin ediyorsa, A'ya piyasanın %45'i, dolayısıyla B'ye %55'inin düşeceğini hesaplıyor demektir. Kazanç matrisi, A ve buna tepki olarak B'nin seçtiği strateji birleşiminin sonucu, piyasanın hangi oranda paylaşılacağı tahminini gösterir. A, oyunda ihtiyatlı davranıyorsa, hangi stratejiyi seçse, B'nin kendisine yani A'ya minimum kazancı sağlayacak karşı stratejiyi seçeceğini düşünür. Bu durumda A, bu üç sıra içinde kendisine maksimum minimum kazancı veya maksimini verecek stratejiyi Y bulur. A'nın minimum kazancı veya piyasa payı strateji 1'de %20, strateji 2'de %10, strateji 3'te %40'tır. Bu 3 strateji içinde A'ya maksimum minimum kazancı strateji 3 sağladığına göre A bu stratejiyi seçer. Eğer B'de rakibin karşı stratejisi konusunda aynı ölçüde karamsarsa, kendisine minimum maksimum kazancı veya minimaksı verecek stratejiyi seçer. Fakat iki kişilik oyunda A'nın stratejisinin daima kendisine minimum kazancı vereceği konusunda B'nin yaptığı varsayım, fiilen A'ya büyük kazanç sağlar. Eğer B strateji 1'i seçerse, kendisi için en düşük kazanç A'ya %30, strateji 2'yi seçerse A'ya %45, strateji 3'ü seçerse A'ya %40 piyasa payı bırakmakla gerçekleşir. Dolayısıyla B açısından minimum kazancı maksimumlaştıran strateji veya minimax, strateji 3'tür, piyasa payı %60'tır. Yukarıdaki örnekte A'nın maksimum stratejisi ile B'nin minimax stratejisi aynı çözümü vermektedir. Her ikisi de strateji 3'ü seçmektedir. Bu oyunda bir denge çözümü veya eğer noktası bulunur. Fakat bir denge çözümü veya eğer noktasının olup olmaması, kazanç matrisinin niteliğine bağlıdır. A'nın maksimin stratejisi ile B'nin minimax stratejisinin hiç uyuşmaması da mümkündür. Bu durumda bir denge çözümü yoktur, durum belirli değildir, istikrarsızlık söz konusu olabilir. Oyun teorisi, fiyat ve üretim miktarını belirleyen değişkenler olarak marjinal maliyet ve marjinal hasılatın dışına çıkılması gerektiğini, bu modelin yerine iktisadi davranışları açıklayan yeni modelin konulmasını savunur. Otomobil şirketleri arasındaki kavga ve aldatmacaları poker oyunundaki blöf, teklif ve arttırmaya ya da askeri bir duruma kıyaslamak, moleküllerin dansı gibi bir mekanik sürece kıyaslamaya oranla daha mantıklıdır. Oyun teorisi, geleneksel marjinal fiyat teorisinden daha genel bir fiyat teorisinin kurulmasını sağlayamamıştır. Ancak kapitalizmdeki piyasayla, askeri taktik veya salon oyunları gibi katılanların çıkarlarının çatıştığı karşılaşmalar arasında kurduğu benzerlikle, piyasa davranışlarını çok daha iyi anlayabilmemize yardımcı olmuştur.